Hoş sohbet sokağa.
Her şeyin mevsiminde. Günde bir tane portakal.
Yeni bir hafta ve yeni bir gezmece sizinle birlikte Hoş Sohbet Sokağı'nda. Evet, hazırsanız bu gezmeceye elimi tutacaksınız. Didem Güner'i ve Özlem Öztaş'ın birlikte hazırladıkları Hoş Sohbet Sokağı sohbetine başlayacaksınız bizimle. Sefalık'tan da çalışıyoruz biz bugün teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu, sizlerle birlikte olacağız yaklaşık bir saat boyunca. Telefonlarımız hazır, yani açık sizler için. Çift 090 312 463 34 19 ya da 463 34 21 numaralarından bizi arayabilirsiniz. Hoş Sohbet Sokağı bizim Instagram hesabımız. Oraya mesajlarınızı da yazabilirsiniz. Ve bizi www.turkiyeninsesradyosu.com adresinden olduğu gibi eğer cep telefonunuzda TRT Dinle mobil uygulamanız varsa rahatlıkla dinleyebilirsiniz. Tabii ki televizyondaki radyo kanallarında da yine biz varız. Gerek kablo TV olsun, gerekse dijital platformunda olsun yine yerimiz var. Yani neticede siz Hoş Sohbet Sokağı'nda bize eşlik etmek istiyorsanız biz aslında her yeriz, her yerdeyiz. Şimdi öyle bir şarkı seçmişler ki arkadaşlarım, kışın orta yerinde olur mu demeyin. Olur, hem de çok güzel olur. Grup Mavi Gri söyler. Bir de papatyalardan bahsedince içinizde zaten çiçekler açar.
Sabahın ilk ışıklarını seninle görmek istedim. Evimin tüm sokaklarını seninle yürümek istedim. Okuduğum en güzel şiir darar gözlerim seni. Unuttuğum bir yüzde eski soluk resimlerde. Kal dedim yanımda, umut ol yerin. Eskisi gibi mi değil, değil yalnız aşklar. Yine gelir bahar, açar tinde papatyalar. Bir sıklam yağmurda, serin bulutlar altında. Uçuşur rüzgarla aşk, içim içime masaşar. Sesin sözlerimi yutar, kaçar yavaş yavaş. Yine gelir bahar, açar teninde papatyalar. Sıklam yağmurda, serin bulutlar altında. Uçuşur rüzgarda aşk, içim içime sığmaz taşar. Sesin sözlerimi yutar, kaçar yavaş yavaş. Sözlerimi
uzar,
kaçar yavaş yavaş.
Evet sevgili dinleyenlerimiz, şimdi soğuklar iyiden iyiye kendini hissettirmeye başladı. Zaten biz iliklerimize kadar bunu hissediyoruz. Soğuklar iyiden iyiye kendini gösterdiğinde Karakonjolos adlı bir cadı etrafta dolaşmaya başlamış ve hastalık cini diye de biliniyormuş bu Karakonjolos. Açıkta bırakılan yiyecekleri kirleterek hastalık yayarmış. Uykusu derin olanların adını fısıldar, onları sokağa çağırırmış ve bu insanların soğuktan donmasına sebep olurmuş. Bu masala bugün belki kimse inanmıyor olsa da bazı takvimlerde Ocak ayı içinde Karakonjolos fırtınası yazdığını biz görebiliyoruz. Bütün dünyanın kullandığı ortak bir takvim olsa da her toplumda yaşadıklarına, bölgeye göre şekillenmiş halk takvimleri de elbette var ve özellikle Anadolu kültürü de bu açıdan son derece zengin. Evet, biz bugün Başkent Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden doktor öğretim üyesi Ayşe Duvarcı ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Ayşe Hocam.
Hoş bulduk. Merhaba.
Evet, ve yine her zaman olduğu gibi pazartesi tuhafiye dükkanının kapısını bize açacak olan Elif Berna Kutlu Ata, araştırmacı, dil ve iletişim uzmanı. Siz de hoş geldiniz.
Teşekkür ederim.
Evet, Elif Berna Kutlu Ata kısa bir rahatsızlık yaşadı. Azıcık bir ayrılık, böyle tam bal çaldınız ağzımıza tuhafiye ile ilgili.
Teşekkür ederim.
Sonrasında tuhafiye bitti mi dedik. Geldik, yokladık. Siz yoksunuz ama açanlar
evet,
oldu kapıyı.
Tadilat dolayısıyla tuhafiyemizde evet. Kısa bir süre kapıları kapattık ama şimdi
neyse insan. Şimdi biz bundan sonra kâra geçeriz, yine öğrenmeye başlarız.
Sağ olun.
Ayşe Hocam nasılsınız?
Teşekkür ediyorum. Özledim sizleri.
Sizi.
Bugün hasret giderelim beraberce.
Çok güzel. Evet, şimdi bu Karakonjolos, açıkçası ben de ilk kez duydum adını. Kimmiş, neymiş, ne zamandan beri varmış bu cadı?
Aslında Türk kültürüne baktığımız zaman böyle adlarını bildiğimiz ama kimlikleri hakkında çok derin bilgi sahibi olmadığımız pek çok varlık diyeyim artık, o kelimeyi kullanayım, var. Karakonjolos da bunlardan bir tanesi.
Evet.
Özellikle Yozgat civarında, Karadeniz civarında dolaşan bir cadı bu. Siz çok güzel anlattınız bunu. Uykudakileri uyandırıyor. Kışın ortaya çıkıyor. Adlarını çağırarak uyandırıyor. Sokağa çıkan insanlara sorular soruyormuş. Mesela kimsin dediği zaman Karayla bir isim söyleyeceksiniz ona. Aa. Adım Kara Ali veya gibi. Kara Hasan.
Tamam.
Nereden geliyorsun? İşte Karaköy'den geliyorum. Nereye gidiyorsun?
Karadeniz'e.
Çok güzel. İşte Karaca Dağ'a gidiyorum gibi. Mutlaka Karalı bir şey söylemek icap ediyormuş. Onlara dokunmuyormuş Karakonjolos. Ama böyle bir şey söylemeyenlere elinde bir tarak olurmuş onun. Çok ne diyeyim? Dişleri sivri,
evet.
Onu batırırmış insanlara, acı çektirerek
evet.
Öldürürmüş,
öldürürmüş
vesaire. Evet.
Oo,
onlardan
çok
birisi.
Çok zalim.
Çok kışın çıktığı için Yozgat civarında Congoloz ayı veya Karakonjolos ayı diye işte bu halkın zemheri dediği
zemheri.
Kara kış diye tabir edilen zaman onun adıyla anılıyor.
Evet.
Böyle bir de hikayesi var diyelim.
Peki bunun. Bu böyle bir rivayet elbette ama yani gerçeklik payı tabii ki böyle bir şey
tabii
yok.
Ki,
ama inanmıştır insanlar değil mi
elbette.
Buna?
Yani
hepimiz
şimdi
bir parça inanırız böyle şeylere.
Mutlaka arkasında bir şey vardır. Çok soğukta dışarı çıkmak tehlikeye açık olmak demektir,
tabii,
değil
tabii.
mi? Donabilirsiniz, düşer bir tarafınızı kırabilirsiniz. Halk bu tip anlatılarla insanları da ürkütüyor. Bu kadar soğuklarda dışarı çıkmayın. Tedbirli olun. Başınıza her türlü tehlike gelebilir diyerek
evet.
bir uyarı bu. Gong gibi.
Evet.
Bu
evet.
bu tip cin peri hikayelerinin arkasında böyle bir olay vardı.
Siz de sever misiniz bu tür hikayeleri?
Çok,
Elif Berna Kutlu
Ata. Çok. Halk masallarına ayrı bir merakım var.
Öyle mi?
Ama hocamız konuşurken şeyi fark ettim. Kara kış sözü çok belki de böyle bir yerden geliyor diye
değil
ilk
mi?
Defa düşünüyorum. Çünkü
Karakonjolos.
Kar yağıyor, yani kara kış dememizin bir anlamı olmalı.
Evet.
Belki böyle hikayelerden ya da halk hikayelerinden gelen bir şeyle biz bir takım deyimlere dönüştürüyoruz bunları.
Neden olmasın?
Bir halk bilgeliği çalışıyor orada.
Evet.
Ama zaman içerisinde gündelik konuşmalarda unutuyoruz. Halk masallarında çok yeri var. Çok etkileyici de buldum. Siz de öyle anlattınız.
Şimdi tabii bu kara kışı hatırlatmanız iyi oldu. Niye kara bahar değil veya başka bir mevsim değil? Kara bütün kültürlerde diyebilirim olumsuz bir renktir. Hmm. Değil mi? Hmm. Yasın rengidir, evet. Matemin rengidir, hmm. karanlığın, acının hı-hı. rengidir hı-hı. Mesela. Kara kış da öyle. Evet. İnsanlara eziyet eden bir mevsim. Doğru. Eski zamanları düşünün. Hı-hı. Değil hı-hı. mi? Hı-hı. Dışarı çıkamıyorsunuz. Yakacağınız azalıyor. Yeme içme kısıtlanıyor. Yapılabilecek bir şey yok. Ekim yok, dikim yok, evet. ulaşım yok. Yani hı-hı. köy hayatını düşünüyorum. Hı-hı. Uzaktaki hayatları düşünüyorum. Hı-hı. Bu yüzden bu mevsim olumsuzlaştırma adına hı-hı. kara renkle hı-hı. örtüştürülür.
Evet. Şimdi Ayşe Hocam, uzun yıllar boyunca da doğa olayları, iklim koşulları gibi durumlar aslında gözlemlenerek oluşturulmuş halk takvimleri de var. Bu takvimlerin genel özellikleri neler?
Şimdi isterseniz bir takvim nedir? Niye ihtiyaç duyulmuş? Evet, oradan olur. Bir başlayalım. Takvim kelimesi Arapça bir kelime. Hı. Kavm, kıyam gibi bir kökten geliyor. Ayağa dikilme, düzenleme, düzene girme gibi bir arka plan anlamı var takvimin. İnsanoğlu unutmak istemiyor bir takım şeyleri. Hı-hı. Yani zamanı sınırlayıp belli noktalara birer işaret çakmak istemiş. Öyle hı-hı. tabir edelim. Birer çivi çakmak hı-hı. istemiş. Belirtmeye ihtiyacı var. Bunu nasıl sağlayacak insanoğlu? İki yere bakıyor. Birincisi doğaya bakıyor. İkincisi gökyüzüne bakıyor. Çünkü değişiklikler orada oluyor. Bir şeyin farklılaştığını oradan anlıyor. Hı-hı. Doğada ne oluyor? Mevsimler değişiyor. Tabii onun adını mevsim diyemiyor o daha. Hı. Bazen çiçekler açıyor, çimenler çıkıyor, meyveler dallarda, her şey çok güzel, güneş ısıtıyor. Bazen gitmiş, hiçbir şey yok. Her taraf uykuda, kapkara, sapsarı.
Evet, evet.
Gökyüzüne bakıyor, ışıklı cisimler var, bir güneş diyelim. Bir çıkıyor, bir batıyor. Çıkınca ısıtıyor, tekrar karanlık geliyor, bir daha ışıklı var. Zaman geliyor,
evet,
değil mi?
Evet,
aya bakıyor, şekil değiştiriyor, yıldızlar aynı şekilde.
Evet.
Dolayısıyla bir şeyler değişiyor.
Bir devinim var.
Evet, bir devinim var, aynen öyle. Acaba bun, mesela ay kaç kerede bu şekline geri dönüyor. Bakmaya başlıyor yani ona. Güneş ne oluyor?
Kaç kere de dönüyor hocam?
İşte ay takvimine bakarsak 355 gün gibi bir şey diyebiliriz yani.
Evet.
Ayın dönmesi için. Ama şimdiki takvim tabii Rumi takvim, güneş takvimini biz tamam. kullanıyoruz. Ha, halk takvimi ne dersek. Şimdi bunlara bakarak işte belli yerlere işaret koymuş. Mevsimler, bu dönüşü ne kadar zamanda yapıyor, bunlar tespit edilmiş tabii zamanın akışı içinde. Birer işaret koymuş. Halk da koymuş bu işaretleri ama o kendince. Şimdi halk takvimi dediğimiz şey şöyle bir şey. Bir kere resmi takvimin dışında farklı adlandırmalar var halk takviminde. Ve biz onu ne yapıyoruz? O adlandırmaları herkes bilmiyor. Bilmesine de lüzum yok. Belli bir yörede, belli bir bölgede yaşayan insanlar.
Dar bir alanda.
Evet, dar bir alanda onu biliyorlar.
Evet.
Kendi ihtiyaçlarına göre de bir sistem oluşturmuşlar.
Peki o zaman o daha bir bölgesel bir takvim mi?
Bölgesel takvim.
Yani işte biz Bursalı, siz de Bursalıydınız değil mi hocam?
İzmirli.
Ama sizin Bursa'yla bağınız neydi?
Uludağ Üniversitesi'ne çok gidip geliyorum. Belki ben, onunla ilgili.
Nedense sizinle böyle Bursa'yla ilgili çok gidip sohbet yaptığımızı hatırlar gibiyim. Diyelim ki işte Bursa'daki halk takvimiyle Erzurum'daki halk takvimi birbirine uymayabilir.
Uymayabilir, evet. Birbirlerinin adlandırmalarını da çok bilmeyebilirler. Evet. Hem hayatları hem de haftanın günleriyle alakalı böyle farklı bir durum var. Niye böyle farklı bir durum var? Çünkü o bölgenin ihtiyaçları farklıdır da onun için.
O zaman tüm Anadolu'da farklı halk takvimleri vardır mı diyebiliriz?
her bölge için farklı değildir. Bu mesela ne diyelim, Ege bölgesi diyelim. İşte Doğu Anadolu, belki Karadeniz birbirinin dilinden ve adlandırmalarından anlar diyelim. Siz nereliydiniz?
Ben biraz karışım. Baba tarafım Kafkas göçmeni Karadenizli, Rize, şimdi Akçakoca. Anne tarafım Mengenli, Yörük. Ben doğma büyüme Ankaralıyım. Nereli olduğumu aslında tam olarak bilmiyorum. Ama sizi dinlerken şunu düşündüm. Belki şey olabilir mi? Doğanın etkisiyle değişebilir mi hocam? Mesela bilmediğim için soruyorum. Hani bölgesel olarak o doğa değişimi o bölgedeyse ve başkasında o kadar etkili değilse, o yüzden takvimler değişiyor olabilir mi?
Tabii. Coğrafyayla değişiyor, iklim şartlarıyla değişiyor, ekonomiyle çok yakın ilgisi var. Yetişen ürünlerle, mesela Giresun'da, Karadeniz'den bilirsiniz belki, kiraz ayı var. Kiraz diyor o aya. Haziran.
Ayın adı kiraz zaten.
Evet,
Haziran
tabii
değil,
ki.
Kiraz.
Evet, kiraz diye onu şey yapıyorlar, söylüyorlar. Giresun'da kirazın en bol olduğu bölgeymiş orası. Ben de Giresun'da, yani Karadeniz deyince hamsiden başka bir şey olmazmış gibi geliyor sana ama.
Evet, yok. fındıkla mesela sizi dinlerken şeyi düşündüm. Fındık toplamak için belli bir zaman vardı. Babaannemler rahmetli öyle normal takvime bakmazlardı. Belli meyveleri takip ederlerdi.
Evet.
Sorun şu, fındıkları topluyorsunuz, tonlarca fındık oluyor bölgede. Topladıktan sonra onu dış kabuğundan ayırıp harmanlamak gerekiyor, kurutup çuvallayacaklar.
Ve kuru bir ortam lazım.
Sorun şu ki yağmur yağmaması var. Gerek. Babaannemler belli meyveleri takip ederlerdi. İşte armutlar şöyle olduysa, ben şu anda bir hatırlamıyorum açıkçası ama işte armutlar şöyle olduysa, elmalar böyle olduysa, işte falanca asma şöyle olduysa tamam. Yani yakındır artık, biz fındığa gireceğiz toplayacağız. Aşağı yukarı 15 gün, Ağustos'un 1 ile 15 arası gibi normal takvime göre. Biraz değişebilir bir haftayla. Yüksekliğe göre o süre içerisinde o tonlarca gözünüzün alabileceği bütün dağlar fındık ağacı, tonlarca fındık toplanacak. Çok büyük bir emek ve 15 gün içerisinde toplanıp çuvallanıp kaldırılacak
ki bir daha ıslanmasın ve
işlenebilir koruna ürünü hale gelsin. Çok kıymetli. Ama Karadeniz'de böyle bir şey yapabilmek için hani bizim babamlar mesela takvime bakarlardı ama anneannem, babaannemler meyve ağacı takip ettiklerini biliyorum ben. İşte armutlar olgunlaşmadı. İşte falanca meyve şöyle olmadı. Onun daha var vakti falan gibi kendilerince bahçelerine bakarak tahminde bulunabiliyorlardı.
Bu da bir halk takvimi
tabii,
değil mi hocam?
Tabii. Evet, halk takviminin bir şeyi, daha böyle dar bir alanda bilinen şekli. Mesela ben size birkaç tane şimdi isim söyleyeyim. Ayların nasıl değiştiğini. Giresun'dan bahsetmişken oradan söyleyelim. Halk takviminde adı Zemheri. Ama bizim milli takvimde, Rumi takvim diyelim, kullandığımız takvimde Ocak. Gücük Şubat. Yani küçük manasına.
Kısadır ya.
Evet. Onu pek çok yerde gücük diye kullanıyorlar.
Zemheri, diğeri de gücük.
Gücük. Evet. Mart'a Mart diyor. April diyor mesela Nisan'a.
Evet.
İşte Rumcanın etkisi var burada tabii onu.
April.
Evet. Mayıs'a Mayıs, kiraza Haziran diyor.
Kiraz.
Orak Temmuz.
Orada biraz
ekinin biçildiği zamanlar burası.
Artık
Ağustos biçildi. Aynen Ağustos diyorlar.
Ağustos.
Haç ayı diyor Eylül'e. Zannedersem bir iki yıl böyle haça çok Eylül ayında giden olmuş o bölgeden. Onun adı haça gitme süresi ayı değişiyor sürekli olarak.
Umredir o da.
Evet, olabilir yani ama adı öylece kalmış.
Hani
işte.
Şey de olabilir o, şöyle baktığımızda hani halk takvimi açısından yapılacaklar yapıldı. Hani orak toplandı. Ondan sonra işte
para geldi.
Para geldi. Kazan artık bundan sonra hacca gidiyor. İbadet etme zamanı diye.
Evet,
Eylül ayına haç demiş olabilirler.
Mevsim geldi.
Ekim'e ne demişler?
Ekim Türkçe.
Artık
yani ekiliyor artık kış için.
Hazırlık
buğdayların, arpanın vesairenin ekileceği bir ay.
Kasım.
avara diyor bir avara. De ekim için ha. Avara.
Yani avare değil avara.
Avara diyorlar hat söyleyişiyle. Biraz işte ekimi dikimi bitirdik. Avare keyif kaldık, yapalım. Boş kaldık gibi. Tamam. Öyle bir şey var. Koç ayı Kasım.
Koç.
Koç. Çünkü sürülere koç katıyorlar.
Hayvancılıkla da uğraşılıyor.
Evet, tabii ki hayvancılıkla uğraşılan bölgelerde. Evet. Kuzular gelecek daha hı-hı, sonraki aylarda. Hı-hı.
Koç ayı.
Koç ayı.
Kasım bu.
Kasım.
Aralık.
Aralık'ta kara kış.
Kara kış.
Kara kış.
Tamam.
Evet. Mesela Mudurnu, Bolu.
Orada da farklı. Şimdi bakalım evet. isimlere. Bakalım. Merak bakalım. Ettim.
Şeye söyleyelim oradan da. İsimler çok değişmiyor aslında.
Ay isimlerim değişmiyor. Gün,
evet ay isimleri ha. değişmiyor. Günlere bakalım. Ha. Tabii takvimin önemli bir kısmı da günlerle oluyor.
Mudurnu.
Cuma, cuma.
Tamam.
Pazar, bizim cumartesi. İkinci söylediğim yani günümüzdeki takvime göre.
Tamam. Pazar, cumartesi demek.
Evet. Hı-hı. Pazar, cumartesi demek. Çünkü cumartesi günü o ilçede pazar kuruluyor.
Tamam. Tamam, mümkündür.
Pazar ertesi. Bizim pazar günümüz.
Yani çok tatlı evet pazar evet. ertesi.
Hı-hı. Yani herhalde orada sağımız solumuz karışmış.
Biraz bir karışmış orada. Evet. Ama çok da aklıma yattı hani. Evet. Yalan değil.
Bir de oranın ili var. Pazartesi günü bizim pazartesimiz oranın hı. Bolu pazarı. Aa, Bolu günü. Pazarı ha, dedikleri.
Tatlı. Mudur biliyorum.
Pazartesi biliyorsunuz değil mi?
Evet. Evet Bolu pazarı diyorlar buna.
Bolu pazarı pazartesiymiş.
Salı günü dernek diyorlar. Acaba bir toplantı mı oluyor? Toplantı bunu mı çok var? Bilmiyorum işte orada. Niçin buna dernek dediler? Böyle
dernekte
bir şey
buluşalım.
Oluyordu.
Salı günü buluşalım demek evet. yani.
Çarşamba değişmiyor. Çarşamba. Perşembe de Perşembe.
Yine aynı. Ha.
Evet.
Perşembe tamam. Cuma da cumaydı zaten.
Evet yani.
Çok enteresan evet.
Bir de bazı yörelerde mesela İç Ege'de falan çok kullanılan bir şey vardır. Pazarın adına pazar gününün bizim.
Ne derler?
Gireyi derler. Gireyi. Doğrudan Rumcadan gelme bir isim bu. Halk buna gireyi adını
pazar
verir.
Mı demektir?
Pazar.
Anlamlısı.
Pazar günü.
Rumca'da pazar demek.
Pazar demek.
Pazar. Evet. Yani bizim sebzelerimizin satıldığı pazar. Günün
evet,
adı değil.
Günün adı değil. Yani bizim kullandığımız pazar günü gireyidir.
Gireyi.
Oralar için pazar demek orada pazar kurulan hı-hı. gün demektir.
Evet. Bu kadar.
Çarşamba günü pazar kuruluyorsa çarşambanın hı-hı. adı hı-hı. pazardır orada.
Evet, evet.
Ertesi günde pazar ertesi gündür. Yani tabii, her şey böylece evet. değişiyor.
Yani bölgeden bölgeye farklılık var ve biz de hani bunlara bazı şeyleri ilk kez duyuyoruz. Gerçekten. İşte küçük mesela. Küçük Şubat. ne kadar evet, evet. bilin. Hani hiç de neden öyle demedik yani. O evet. kadar aslında bize aşina
hak
ki.
Hak yakıştırmış.
Evet.
İşte yakıştırmayla isim vermek böyle bir şey
evet,
oluyor.
Başka ilginç bilgiler var mı hocam? Anadolu Halk Takvimi'ne dair.
Şöyle bir şey de söyleyebilirim. Günlerin başlaması farklı halk takviminde. Mesela şimdi Perşembe günü için bizim kullandığımız Perşembe günü için Perşembe gecesi için halk der ki Cuma gecesi bugün. Duydunuz
doğru
mu? Duymuşsunuzdur.
O nedenmiş?
Çünkü eski takvimde
evet.
Osmanlı'nın kullandığı ay takviminde güneş battığı anda ertesi gün başlar. Güneş doğduğu anda yeni gün doğar.
O zaman yani, cumanın gecesi cumartesi gecesidir.
Evet.
Tamam.
Aynen
anladım.
Öyle.
Evet.
Yani cumartesi güneş doğunca cumartesi başladı. Hı-hı. Güneş batınca cumartesi bitti.
Çok güzel. Evet.
Böyle bir gün adlandırması var.
Evet.
İşte böyle bizim yaşlılar söylerler de işte Perşembe gününden bu akşam Cuma filan. Benim çocuklarım da küçük. Anneanne bilmiyorsunuz bugün Cuma.
Çok da.
filan değil gibi böyle evet. sevimli şeyler oluyordu.
Evet.
Günün başlama ve bitme zamanı böyle bir şey.
Hocam biz bunları bu kıymetli bilgileri işte sizler bize anlatıyorsunuz. İşte biz Berna, Elif Berna Kutluata, ben aynı çağ insanlarıyız. Biz bazı şeyleri ilk kez duyuyoruz. Ama işte bizim bunu çocuklarımıza anlatmamız, aktarmamız ve bu bilgileri koruyabilmek çok kolay değil aslında, değil mi?
Tabii, nasıl aktaracağız? Sözlü kültürle aktaracağız. Bunlar yazılı, mutlaka bir yerlerde yazılı. Meraklı, ilgili olan, çalışma yapan insanlar bu yazılı bilgilere ulaşıyorlar. Ama çocuklara aktarımı sözlü kültürle olacak.
Evet.
Sözlü kültürü bilmek için de duymak lazım tabii ki. Anlatıcı olmazsa, ailede aktaran olmazsa ki artık nesiller unutarak bunları gidiyorlar. Berna Hanım masallardan bahsetti. Ben bazen öğrencilere soruyorum. Türk masalı bilen var mı? Herkes diyor ki Pamuk Prenses. Pamuk Prenses bizim masalımız değil ki. Mesela bir Keloğlan masalı biliyor musunuz diyorum. Bir Arap masalı biliyor musunuz? Hiç bilen çıkmıyor onları. Neden? Çünkü okullarda da anlatılmıyor. Ailede de artık masal anlatan.
Masal çok kıymetli bir aslında hazine bizim için. Bir çok çocuk kıymetli. İçin değil
tabii
mi?
Tabii ki.
Bambaşka bir düş dünyasını onu sürükleyen.
Yani halk edebiyatı ürünleri hepsi çok değerli. Bir kere ana dilinizi öğreniyorsunuz ondan. Yani ninni dinleyen bir çocuk, ninniyle uyuyan bir çocuk dilin müziğini hissediyor.
Evet.
Değil mi oradan?
Evet, evet.
Ve ne kadar akustik olduğunu, seslerin değerini annesi bunu söylüyorsa veya işte bir CD'den, bilgisayardan bir yerden dinletebilirsiniz ama çocuklara mutlaka ninni dinletmek lazım. Mutlaka masal anlatmak icap ediyor. Masalın içinde sadece korkunç varlıklar
yok
onların tabii içinde. Tabii cinler, periler vesaireler var ama onları masala korkunç olarak değil, olan şeylermiş gibi anlatmak icap ediyor. Çünkü hayat düpedüz güzellikler akışı değil.
Tabii.
Değil mi?
Tabii.
Hayatın içinde sizi korkutan, üzen bir takım şeyler
çözüm
de var.
Çözüm bulmanıza sizi zorlayan.
Çok güzel yani. Hazırlanacaksınız yani, o güçlükleri çözmeye.
Evet.
Nasıl hazırlanacaksınız?
Şimdi Türk masalları ama dünya masallarında da işte
tabii
bizim
ki.
365 tane masalımız var. Biz onu okuruz. Yani iki kızım da ikisi de o şekilde büyüdüler. İşte mesela biri diyor ki bana masal okur musun dedi geçen gün. Dedim ben çok uykum var, uyuyacağım. Ablası dedi dur ben geleyim sana masal okuyayım dedi. Ondan sonra dedik ya benim çok sevdiğim bir masal vardı buradan dedi. Yıllar evveline gitti çocuklukta ve o masalı buldu. Yani o masalda örneğin bir şekilde size insanların her zaman size destek olmayacağını, aslında size tuzaklar da kurabileceğini, sizi sınayabileceğini farklı koşullarda hayatın. Ama sizin bir şekilde hep böyledir yani, hep iyi kazanır masalda.
Evet,
hani
evet.
Hep iyi olanlar kazanır. Evet ama sen iyi, doğru, dürüst olursan bir şekilde sonunda yüzün güleceği mesajı vardı o masalda. Yani o yüzden hiç alışkın olmanız ve bir çocuğa işte nasıl anlatabilirsiniz ki siz zaten bu koşulları, değil mi? Ancak bir masalla anlatabilirsiniz bunu.
Eğitim unsuru işte masallar.
Tabii.
Eğitim unsuru.
Evet.
Bir de içinde ne isterseniz var. Yani aile ilişkileri var. Efendim anne çocuk ilişkileri, giyim kuşam, yemek kültürü, masallarda. Yani geçmişe dair ne isterseniz var.
Şimdi sevgili dinleyenlerimiz, evet biz Ayşe hocamızla sohbetimize devam edeceğiz. Ama bir tuhafiye dükkanına uğramamız lazım. Bize biraz müsaade edin. Şu anahtar neredeymiş bir onu bir bulalım. Biz Elif Berna Kutluata bir çantasını eline atsın bakalım. Biz yavaş yavaş yürüyeceğiz ama siz güzel bir şarkıyla bize eşlik edin. Az sonra burada buluşuyor olacağız.
Her yerde görmesem olur mu? Hiç düşünmeden durulmuyor. Karşı koyduğum her şey sunum olurdu. Teslim oldum artık olmuyor. Kafamdan hikayeler uydurmak, olanları yapmak ya da iki damla gözyaşı dökmek içime sinmiyor.
Tuhafiye dükkanı. Sevgili dinleyenlerimiz, eskiden bayramları, yılbaşını kutlardık. Sonra anneler günü, babalar günü oldu. Aşıklara yazık değil mi dendi. Sevgililer günü de kutlanmaya başlandı. Ardından ulusal ve uluslararası kurumlar bazı evrensel konulara dikkat çekmek, önemli konularda farkındalık yaratmak için özel günler, özel haftalar, aylar belirlemeye başladılar. Enerji tasarrufu haftası, çevre günü, meme kanseri farkındalık ayı gibi. Peki dün Dünya Sarılma Günü olduğunu siz biliyor muydunuz bilmiyorum. Ben de yeni öğrendim. Ya da Dünya Çikolatalı Kek Günü diye özel bir gün duymuş muydunuz? Var mıdır onu da bilmiyorum. İşte bugün tuhafiye dükkanında tuhaf konulardan olan bunları konuşacağız. Bu tuhaf günleri konuşacağız. Elif Berna Kutluata bizimle birlikte ve öğretim üyesi Doktor Ayşe Duvarcı yine bizimle birlikte Başkent Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden. Evet, Elif Berna Kutluata, dükkanı açtık bugün. Bugün bayağı kalabalık olacağını düşünüyorum ben.
Çok mutluyum. Ayşe Hocamla birlikte olduğum için çok mutluyum.
Önce çünkü her şeyden önce yani bu Dünya Sarılma Günü'yle başlayalım. Ne zamandı? Duydunuz mu Ayşe Hocam?
hocam. Duymadım. Ben de merakla
bekliyormuşum. Kek günü, Dünya Sarılma Günü Ocak ayı içerisindeydi. Fakat sarılma gününün günleri değişiyor. Özellikle sosyal medyada paylaşılabildiği
hafta sonu olsun
süreden beri. Sarılma günü ve arkadaşlık günü aşağı yukarı 4 ayda bir, 5 ayda bir. Bugün arkadaşlık günü, bugün Dünya Sarılma Günü gibi paylaşımlar da değişiyor. Anladım. Sosyal medyadaki paylaşımlar ve o post dediğimiz görüntülü sesli paylaşımlarla değişkenliğe uğramış. Evet. Ama ben daha hoşuma giden başlıktan başlamak isterim. Tuhafiyemize gelen dinleyicilerimize sunmak isterim. 4 Ocak spagetti günüymüş efendim. Şimdi bugünler nereden çıkıyor diye de bakmaya çalıştım ben. Çünkü bazıları hakikaten affınıza sığınarak ve TRT'nin koşullarını zorluyorsam yine hoşgörülerine sığınıyorum. Biraz böyle bir antin kuntinler bunlar. Yani böyle çok akla gelen, aa evet böyle bir gün olmalıydı diyeceğiniz değil de bunu kim akıl etmiş olabilir ki diyebileceğiniz günler.
Spagetti gününün başlangıcı o şey initiation dediğimiz o tam böyle çıkış nokta İtalya mıymış?
Evet, tam da söylediğiniz gibi İtalya. Bari, tamam. Şöyle İtalya'nın bir yemek hareketi var aslında. Özellikle 60'lı yıllarda Avrupa'da İtalyan mutfağı zaten çok köklü bir mutfak. Fakat hem Avrupa'da hem de Amerika'da İtalyan fast foodlarının oluşturulmasıyla ilgili bir harekete başlamışlar. Evet. İtalya çok da göç vermiş zaten Amerika'ya. Birazdan da bahsedeceğiz. Dolayısıyla öyle bir zamanda belli İtalyan yemekleri, pizza günü de var çünkü, belli İtalyan yemeklerine gün tayin edilmiş. Çeşitli restoranlarda bu yemeklerin yapılması, tanıtılması ve hızlı bir biçimde tüketilmesinin mümkün olduğu. Çünkü İtalyan yemekleri biraz bizim yemeklerimiz gibi yapımı uzun sürüyor. Hani bunları biraz daha hızlandırıp tüketiciye sunmak için oluşturulmuş günler. O yüzden de 4 Ocak Dünya Spagetti Günü'ymüş efendim. Biraz önce hocamla yayından önce de sohbet ediyorduk. Bizde karşılığı olsa, çünkü spagetti bize çok, bizde onun adı çubuk makarnadır her şeyden önce. Spagetti değildir eğer bir restoranda değilseniz. Bizde olsa ne olur diye düşündüm. Bir erişte günü yakışır. Bir mantı günü aklıma geldi. Siz biraz önce yufka mı demiştiniz hocam?
Evet. Lavaş. Yufka, lavaş. Bunlar UNESCO Dünya Kültürel Miras Listesi'ne girdi. Ekonomik sebep de var arkasında. Pazarlama tekniği de diyebiliriz değil mi bunlar?
Tabii. Çoğu tuhaf gün aslında öyle. Biraz da Amerikalıların kendi o satış tekniklerine bir renk katmak için yaptıkları. Bir diğeri 8 Ocak Dünya Banyo Günü efendim. Bunu da epeyce bir bakındım. Biraz böyle kültürle ne ilişkisi olabilir? Ne olabilir?
Banyo o nereden niye çıkmış? Hamam aslında kültür çok, olan bir yerden.
Bence hüzünlü bir yerden çıkmış. Bu da Amerika'dan çıkıyor. Amerika 1920'lerde çok büyük göç alıyor tüm dünyada. Özellikle 25-30 arası, 1925-30 arası tüm dünyadan çok büyük göç alıyor. Dinleyicilerimiz belki özgürlük heykeliyle falan hatırlayabilirler. Amerika'da bir Ellis Adası var, göçmen adası. Göçmenler Amerika'ya geldikleri zaman ilk önce Ellis Adası'nda bir takım bilgileri alınıyor. Orada bir istasyon oluşturuluyor. Ve karantinada kalanlar var Ellis Adası'nda çeşitli nedenlerle. Anakaraya çıkmalarına izin verilmiyor. Anakaraya çıktıkları zaman da İrlandalılar İrlandalılarla, İtalyanlar İtalyanlarla, varsa işte Araplar ya da başka gruplar, hepsi kendi gruplarıyla bir arada kalmaya gayret ediyorlar. Çok zorlu koşullar var. Sonraları gettoya dönen, ama o zamanlarda yabancı göçmen yerleşim mahalleleri var. Dolayısıyla salgın hastalık korkusu var. Amerika'nın en büyük korkusu hala da öyle sanırım. Ticaret kanunları hep böyle bir korkudan ötürü yazılmış, çok göç almaktan. Kıtaları var adamların. Dolayısıyla da hep onu korumaya çalışıyorlar kendilerince. En büyük korkuları salgın hastalıklar. Şöyle bir şey oluşturmak istemişler. Her Amerikalı sabah duş alır. Bir hijyen kuralı edindirme asimilasyonu aslında. Hmm. İşte buna diş fırçalamayı da ekleyebilirsiniz. Özellikle İtalyanların koktuğuna dair, hani sarımsak, çünkü Leo Buscaglia kendi kitabında çok güzel anlatırdı onu, sevgi kitabında. İtalyanlar soğuk algınlığı döneminde boğazlarına bir mendil içerisinde sarımsak bağlarlarmış. Hmm. İtalyanlar da içinde bir takım bir şeyler olan viskiler içiyorlar. Kendi kültürleri öyle. Dolayısıyla da çeşitli keskin kokular var bulundukları yerlerde. Bunu gidermek, salgına da engel olmak için banyo çeşitli her işte vatandaş duş alır ve işte şunları şunları yapar. Fakat bu çok tutmamış. Ekonomik koşullar da bunu desteklememiş. Dolayısıyla banyo günleri ilan etmişler efendim.
8 Ocak mıydı?
En çok bilineni 8 Ocak banyo günü. Bu işte okullarda anlatılmaya başlamış, çocuklarda anlatılmaya
bence
başlanmış.
Bence bunun
bir kültür giydirimidir yani.
Dünya Arkadaşlık Günü'nden daha çok değişen günlere yayılması lazım dünya banyo gününün, değil mi?
Ben Ocak ayını çok uygun bulmadım şahsi. Haziran, Ağustos, Temmuz ayları bence dünya banyo günü için çok daha uygun olabilirdi. Ama temeli, banyo gününün temeli aslında buymuş. Sonra ticari olarak hocamın söylediği gibi bir ticari araç kullanımı dolayısıyla arttırılmış. Bu Ocak ayındaki günlerin bir kısmı da örneğin çikolatalı kek günü. Birazcık da kendi inanışlarına yönelik bayramları, kutlama günlerine de hitap ettiği için o tarihler, Aralık Ocak ayları Amerika'da, biraz da bu değişik tuhaf günler oralardan çıkmışlar.
Daha neler neler bakalım.
Bir diğeri patlamış mısır günü 19 Ocak.
Olur.
Bu da çok ilginç.
Halk takvimine göre de olur değil mi hocam?
Olur.
Yani tabii, mısır patlamış, mısır Ocak, kar falan.
Karadenizler yapar mesela.
Bunu. Evet, evet. Bunun da çıkış çıkışı çok ilginç. Yine bir satış tekniği aslında. Şimdi 1950'li yıllarda sinema çok böyle abur cuburla örtüşen bir yer değil.
Evet.
Çünkü sinema ve tiyatro o zamanlarda çok etkin. Nasıl ki biz tiyatroda elimizde bir şey yemiyorsak, aslında sinemada da
mı yapılmazmış?
İnsanların aklına başta gelmemiş bir şey yiyerek film seyretmek İzlemek. Sinemalarda. Fakat sonra teknoloji, yani besin teknolojisi ilerledikçe benim çocukluğumda öyleydi aslında. Patlamış mısır biraz közle ilgiliydi benim çocukluğumda. Çünkü onun çok makinası falan yoktu. Buradan yaşım da ortaya çıkabilir ama. Yani bir kış etkinliğiydi ve ateşle ilişkiliydi patlamış mısır. Fakat 1950'lerden 60'lara gelindiğinde 70'lere doğru kapalı alanlarda bu tür ürünlerin yapılmasını sağlayan teknolojiler geliştirilmiş. Bunun içerisine işte soğuk yiyecekler, dondurmalar, içecekler ve patlamış mısır dahil olmuş. Biraz da belli ülkelerin mısır üretimi çok yüksek olduğu ve tüketilmesini kolaylaştırmak istedikleri için mısır, patlamış mısır ve sinema örtüştürülmeye başlanmış. Fakat bu ürün belli alanlarda tüketimi, işte makineler olunca daha fazla tüketiciye ulaşsın diye böyle bir gün icat edilmiş efendim. Patlamış mısır günü. Bugün işte bu pazarımızda patlamış mısır yapıyoruz. Patlamış mısır günü bu sinemamızda patlamış mısır ikram ediyoruz diyerek çoğaltmışlar. Bizim ülkemizde çok etkili olan günler değil bunlar. Bizdeki karşılıkları daha farklı olurdu.
Bu Amerika'ya özgü bir
çoğu gün tuhaf mi? Gün aslında Amerika kaynaklı ya da Avrupa kaynaklı. Bizdeki tuhaf günler biraz halk takviminden gelebilir. Kırlangıç fırtınası gibi, karıncaların ortaya çıkması gibi doğa olaylarıyla örtüştürülen günler.
Mesela tuhaf gelebilecek isimlerden koca karı soğukları geldi şimdi aklıma.
Evet.
Belli bir mevsimde olan. Bu nedir koca karı soğukları dersek? Bunun diğer adı Berdül Acüs. Acüs insanın omurgası, kuyruk sokumuna kadar verilen bir isim. Yani üşümek içinizi titretecek, kemiklerinize ulaşacak kadar. Ama Arapça'da acuze diye bir kelime var. Acuze yaşlı kadın demek. Onunla karışmış. Koca karı soğuğu olmuş.
Bize tercümede sorun olmuş.
Evet. Çünkü böyle bir şey olmuş. Tabii yaşlı insanları soğuklar hasta ediyor eski zamanlarda ve ölüm oranları da çok olduğu için Mart'ta olan bir takım soğuklar var. Hmm. Koca Karı Soğuğu.
10 Mart'takilere deniyor.
Evet. Hı hı. Oradan adını alıyor. Hı hı. Kırlangıç Fırtınası, evet, mesela. Hı hı. İki kere oluyor Kırlangıç Fırtınası. Bir Nisan'da kırlangıçlar geldiği zaman.
Bir de göçerken.
Bir de Eylül'de giderken. Göçerken. Çok şiddetli fırtınalar, hı hı, oluyor. Hı hı. Eskiden böyle bir saatli marif takvimi,
evet,
vardı.
Evet, ve tutardı hocam onu söyledikleri.
Hep yazardım. Ben hala bulursam ondan alıyorum. Hoşuma gidiyor. Yemek tarifleri çocuğunuza, çok isimler, rüya tabirleri
falan. Evet. O kırlangıçların da gökyüzündeki hali bir anda size anlatırken geldi gözümün önüne. O da çok güzel.
İşte bunun gibi böyle şeyler var. Soğuk isimlerim var mesela. Demin de söyledik, avaradır işte, orak ayıdır vesairedir. Onlar da farklı böyle anlamlandırmalar.
Bizim kültürümüzde o zaman işte bizden çıkmış özel bir gün var mı Elif Berna Kutlu'da?
Yakın zamanda mutlu olduk. Nedir? UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listesinde dünyanın somut olmayan kültürel miraslarından biri olarak Türk kahvesi geleneği onaylandı. Hocamızın alanı. Ben sizden, evet, yardım isterim. Çok kıymetli bir çalışma. Türkiye bu konuda çok da başarılı. Çok da güzel işler yapılıyor. Somut olmayan kültürel miras sadece bir şeyi onaylamıyor aslında. O bir geleneği, yani o kahvenin pişirilmesini, kız isteme törenlerindeki kahve sunulmasını ya da 40 yıl hatırının olmasını belki düşünebiliriz. Bunun dünyada kabul edildiği tarih 5 Ekim. Dolayısıyla bizde de artık 5 Ekim Türk kahvesi günü.
Türk kahvesi günü. Ay, çok güzel.
Mutlu, biz çok de bahane güzel kahve içmeyi çok seviyoruz. Tabii ama ki. Çok kıymetli bir çalışma. Bu alanda yapılan çalışmalar. Ben belki öyle düşünüyorumdur. Size danışmak isterim hocam. Çok hakkını veremiyormuşuz gibi geliyor. Çünkü arkasında çok büyük bir çalışma var.
Çok zahmet gibiymiş. Evet. Çok ayrıntılı dosyalar hazırlanıyor orada. Ve pek çok ülkenin sizi desteklemesi icap ediyor o dosyanıza.
Bir lobi çalışması gerekiyor mu hocam orada?
Gerekiyor ama sağ olsun Türkiye Cumhuriyetler orada bizi çok destek
veriyoruz.
Evet,
tabii.
Destek olunuyor.
Diplomatik bir süreç gibi.
Evet. Hem bilimsel hem diplomatik bir süreç. Hı-hı. Ama epeyce bizden hem mimari alanda hem kültürel, hı-hı, alanda, yeme içmede vesaire de el sanatlarında. Evet. Giren oldu buna. Kahve dedik mi? Evet. Müthiş bir şey tabii, hı-hı, ki 16. yüzyıl. Hemen bir kahve nasıl gelmiş şöyle, evet, zihninde, evet, çağrışım yaptı. İşte biz bilmiyoruz. Suriye'den biliniyor da aslında hacca, hı-hı, gidenler, gelenler, hı-hı, o çağda böyle bir şeyin varlığından haberdarlar getiriyorlar vesaire, ama daha yoğun bir biçimde içilmesi için kahvehane gibi bir şey lazım. Halka, hı-hı, inmesi. Hı-hı. Saray biliyor bu kültürü. Hı-hı. İki tane esnaf geliyor Suriye'den ve Tahtakale'ye, Eminönü'ne bir küçük kahvehane açarak bunu halka...
Başlangıç öyle oluyor. Kokusu yeter.
Evet, evet, tabii.
İstedi, kokusu yeter. Canım istedi bir anda.
Kaç kere yasaklanmış, kapatılmış, hmm, kahvehaneler bir çeşitli sebeplerden dolayı, hmm, ama halk demek ki çok sevmiş. Hmm. Bir de toplanma, sohbet, şairler geliyor.
Sosyalleşme alanı.
Bahane. Tabii. Bu yüzden bizim olmuş.
Şimdi Elif Berna Kutlu'da da en yakın özel günlerden biri galiba Sevgililer Günü, ne dersiniz?
Evet,
yaklaştı.
14 Şubat.
Ona alıştık ama. Onu
yani
benimsedik.
Şöyle işte Saint Valentin'in dönemin işte evlendirilmesine izin verilmeyen çiftlerine kendisinin nikah kıymasıyla başladığı söylenir. Ya da pagan inançlarından, daha eski pagan inançlarından bir dayanağı olduğu söylenir. Artık ticari bir süreç. Fakat 14 Şubat Sevgililer Günü ile ilgili yakın zamanda, hı hı, hem ülkemizde hem dünyada öyle çok romantik, çiftlerin arasında bir romantik gün gibi değil ama bunun şakasını da yapabileceğimiz, esprisini de yapabileceğimiz bir arkadaşlık buluşma gününe doğru evrildiğini dile getirenler de çok oldu. Çünkü bir şey ne kadar ticari hale getirilirse aslında o kadar anlamını yitiriyor. Belki bundan 15-20 yıl önce sevgililer günü çok da bilinmezken daha anlamlı olabilirdi. Ama artık o kadar şekerinden işte şapkasına, işte restorandaki balonundan sokaktaki kırmızılı bir şeysine kadar, bir dekorasyonuna kadar o kadar ortada ki bu biraz bunun duygusal, kişisel, iki kişi arasındaki sevgiye dayalı bir gün olmasına maalesef gölge düşürüyor.
Sevgi o yüzden gibi diyorlar şimdilerde.
Ben de öyle algılıyorum zaten.
O yüzden aslında sevmeye dair bir şeylerin aranızda canlanabileceği, kız arkadaşlarınız olabilir, arkadaşlarımız olabilir.
Sevgililer günü annem beni arar mesela.
Yani evet.
Sevgi günüdür yani bizim için.
Zaten dediğim gibi ticari hale geldikçe o mahrem alan maalesef çok aşikar bir hale getiriliyor. Yani sevgililer günü olmasa bir çift, genç bir çiftin elinde bir çiçek olması o kadar dikkatinizi çekmeyebilir. Ama sevgililer gününde o çiftin elinde bir çiçek varsa maalesef o kadar etiketlenip tırnak içine alınıyorlar ve görünür hale geliyorlar ki mahremiyet itimine neden oluyor. O yüzden ticarileşme süreci aslında anlamlarını maalesef maalesef diyorum çünkü bu bir şans. Hatta hatırlattınız, yakın zamanda değil, Eylül ayında ama sevdiğim bir gün var. 17 Eylül efendim, eşleri takdir günüymüş.
Ah nerede?
Çok dertli olunan bir alan değil mi? Türkçenin de çok güzel bir özelliği var şimdi. Eş deyince bu kocanız da olabilir, erkeksiniz.
Ben Didem'le Özlem'i takdir ediyorum mesela. Onlar da benim eşim.
evet Didem. Dolayısıyla Dünya Eşleri Takdir Günü. Bu aslında bir derginin yazdığı bir yazıdan sonra başlamış. 17 Eylül'de öyle denk gelmiş ve eşleri takdir günü yapmışlar ama hemen arkasından derginin daha sonraki yazılarında 18 Eylül'de ilk aşkları anma gününe
çevirmişler.
Herhalde takdirde yeterince
çok saçmalamışlar bence artık orada.
Dergi bir sonraki haftasında da bunu kararlaştırmış efendim.
Peki, çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Elif Berna Kutlata, araştırmacı, dil ve iletişim uzmanı ve aynı zamanda da Başkent Üniversitesi Türk Dil ve Edebiyatı Bölümü doktor öğretim üyesi Ayşe Duvarcı ile birlikteydik sevgili dinleyenlerimiz. Ayşe Hocam, size çok teşekkür ediyoruz. Böylelikle tuhafiyeyi artık kapatalım. Yarın Sağlık Ocağı günü. Çok fazla öyle sağlık ocağına gideceğiz ya, kendinizi salıp vermeyin sakın. İyi gelin, tamam mı? Hastalanmadan gelin sağlık ocağına. Hoşçakalın.